Ayrım 31.
Ben de onu sorgulamıştım ama o çözümlemenin sonucu da çok aşağılıktı. Çünkü Şafak'ın eşinin, affedersiniz, beni düzdüğü gibi bir sonuç çıkıyordu ortaya. Bu hesapçı öyle dedi Tülin, ciddi ciddi. Kaldı ki adamı karısına, ben sayın yazarımızı düzüyorum ama o senin keyfin demekten alıkoyacak olan bir şey de yoktu. Şafak'ın gözlerini eşinin gözlerinin içine diktiğini, nikahlım değer misin kız dediğini görebiliyordum. Sonra da küçük oğluna sarılmış olmalıydı. Babam, harçlığım var mı lan? Gözleri doldu yine. Yani şimdi ben bir dişi ve bir erkekten oluşan bir mahlukla birlikteyim diye sorduğumu hatırlıyorum. İki de çocuk. Evet öyleydim tabii. Ama böyle değil, anlıyor musunuz? Anlıyorduk. Çünkü biraz daha uzatsam tam bir organizma çıkıyordu ortaya. Fevzi özdeniyle, Halis özdeniyle, muhtelif Sedatlarıyla tam bir organizma. Öyle ki benim intikamını almak işini Sedat'a da bırakabilirdi. İkame edebilir diye kardeşler. Şafak yoksa Sedat'a verelim dedi Tülin. Öyle, delisin sen dedim kendime. Bir yandan da ben ne yapacağım şimdi diye ağlıyordum. Cevabı belliydi tabii. Ya o geleneksel kadınlık bilgisini edinecek, o kızcağızın beni değil, benim onu bilmem ne yaptığım bilgisiyle övünecek, ya da bu diyardan gidecektim. Hep söylediğim gibi Günay Rodoplu insana söyleyecek söz bırakmazdı. O saatten sonra nereye gidecektin dedi Tülin esefle. Sayın Rodoplu, hastiriniz efendim dedim kendi kendime. Cevabımı da verdim. Zaten onu yapmıyor muyuz? Ne kadar acımasızsın. Çok değil mi? Ama bir taraftan da Şafak'ın rastgele bir laf etmiş olabileceğini düşünüyordum. Hayır, doğru söylemiyorum, düşünmüyordum, umuyordum. Adamı sevmeye başlamıştım da. İnsan emek verdiği şeye bir başka türlü bağlanıyor. Bu süreç içinde bir yandan da kooperatif meselesi gelişiyordu. İş ciddiye binince panikledi Günay. Akıl isteyen her durumda olduğu gibi diyordu. Tülin'le beni çağırdı. Benim anladığım şu dedi. Bir yapı kooperatifi kuruluyor. Bu kooperatif Anakent Belediyesi'ne gecekondu önleme bölgelerindeki arazilerden birisini 10 yıl vadeli bir ödeme planı ile ve ucuza almak üzere başvuruyor. Gerekli şartlar yerine getirilmişse Anakent bu tahsisi yapıyor. Bunun üzerine kooperatif inşaata başlıyor. Tabii arsa meselesi ortadan kalktığı için konutlar çok ucuza mal edilebiliyor. Ha bir de toplu konut kredi veriyor. Şafak'la ortakları da diyorlar ki biz bu işlerden çok iyi anlarız. 2 mi 3 mü ne kooperatif kurmuşlar. Birinin inşaatı bitmiş teslim etmişler. Diğer ikisi de bitiyormuş. Şimdi de diyorlar ki bu tahsis olayından yararlanalım, bir kooperatif daha kuralım. E kursunlar dedim. Sana ne bundan? Ona ne olur mu dedi Tülin. Arsayı Günay alacak. Öyle mi? Yani dedi Günay, SHP'li oldukları için Dalan'ın onlara güçlük çıkaracağını düşünüyorlar. Olumlu bakıyorsun öyle mi? Yani dedi yine, anladığım kadarıyla yasal olmayan bir tarafı yok. Etrafıma şöyle bir baktığımda hemen hiçbirinizin evi yok. Kaldı ki Şafak'a yardım etmek istiyorum. İnşaatı onlar yapacak. Evet, normal müteahhit kârı neyse alacaklar tabii. Duraladı, itiraz etmişim gibi ekledi. Nasılsa biri kâr edecek, onlar etsin. Ya da niye onlar etmesin? İnsanların kendilerine iş ürettiklerini, hırsızlık uğursuzluk yapmadan para kazanmak istemelerinin saygınlığından söz etti. Ama ben esas meselenin Şafak'ı desteklemek olduğunu görüyordum. Açıkçası toplumun bir duvarından bir duvarına sürüklenmek, önüne sürülen değerlerin hem içinde hem dışında yaşamak bu olmalı diyor. Günay'a yakıştıramıyordum. Şimdi artık kendime neyi yakıştıramıyordum diye sorduğumda, hele de Sadiye Atakan'ı tanıdıktan sonra verecek cevabım olmadığını görüyordum. Belli ki daha henüz insanları kendim icat ettiğim bir kalıpta tanımlamaktan yazar Günay ile Anakent Belediyesi'nde bir memurenin önünde evrak takip eden Günay arasında bağlantı kuramamaktan, daha doğrusu Günay'ı gündelik hayatın dışında adeta semavi bir varlık olarak görmekten vazgeçmemiştim. Dahası tecimsel bir işle ilgileniyor olmasında beni yabancılaştıran bir taraf da vardı. İşin kötüsü Tülin de bu duygularımı paylaşıyor gibiydi. Bunu ikimizin birden Günay'a, otur sıcacık evinde keyfine bak, bırak ne halleri varsa görsünler türünden telkinlerde bulunmuş olmamızdan çıkarıyorum. Sonunda kızdı. Bir tuhaf kendini beğenmişlik sizinki de dedi. Garip bir romantizm mi desem, yoksullukta erdem bulmak çabası mı desem, nedir yani, ne yiyip ne içecek insanlar? Senin dergahını benim romanımı kooperatifçilikten daha saygın kılan ne? Gülüne döndü. Ya da senin işletmeciliğini. Müteahhitlerin ayaklarının çamurunu beğenmiyorsunuz anlaşılan. Onu demek istemediğimizi söyledik ama haklıydı. Onu demek istiyorduk. Ya da adamların adı çıktı. Sanki başka mesleklerde üç kağıtçı yok, bir tek bunlar da var. Doğru dedi Tülin. Doğru tabii. Ne ki bugün Türkiye'de hiçbir meslek grubunu alenen kötüleyemezken, televizyonda hastasını para için ameliyat eden bir doktor filmi göster bakalım. Tabipler odası ne yapar? Müteahhitlere söylemediğini bırakmazsın. Bu da mı sınıf saldırı nedir? Sonra şafağı anlatmaya başladı birden. Sirkeci garında hurcun üzerinde kıvrılmış olduğunu, vehmettiği çelimsiz gövdesini, terden sırılsıklam sarı çocuk başını, yanaklarından süzülen yaşlarının çamurladığı öfkeli asi yüzünü anlattı. Çırpıcı mahallesinden İstanbul'u müthiş bir öfkeyle seyretmiş olmalıydı. Annesine kova kova bulanık su taşırken, sarı balçığın içinde yarım pabuç dolaşırken, babasının amansız gözetimi altında ders çalışırken nasıl bakmış olabileceğini ayrıntılarıyla oradaymış gibi anlattı. Gümüşhaneli bir amelenin gayretiyle yakılan ormanlar üzerinde kurulup tutunmaya çalışan bir mahallede, İstanbul olmayan bir İstanbul'da yaşıyor olmanın makro sonuçlarından kaygılanmasını nasıl beklersiniz ki? İyi de İstanbul'dan çalınan güzelliklerin üzerinde Yavuz Hırsız misali oturup gözlerini üç imparatorluğun başkenti olmuş binlerce yıllık bir şehrin durmuş oturmuş değerlerine dikmenin zorbalığa benzer öteki yüzünü de sen yadsıyamazsın. Hele seni hiç anlamıyorum dedi bana. 70'lerin gazabını yaşadın sen. 10 para etmez adamlar tarafından aşağılanma, işsiz kalma, çoluğun çocuğun aç kalması. Elbette bu sistemle boğuşacak insanlar. Elbette İstanbul'u bir iş yeri gibi görecekler. İçine doğduğumuz şiddeti yeniden yaşamaya, bu şiddetin şafağın ruhunda yapmış olması mukadder hasarı öngörmeye çalışıyordu. Tabii o sırada bunun aslında şafağı aklama gayretlerinden birisi olduğunu bilmiyordum ben. Yaşını büyütüp Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarına girdiğini, 1970 yılını her an patlamaya hazır, fünyesi takılmış, saniyeli fitili hazırlanmış bir bomba gibi tanımlamıştı gazeteler. 1970'in son günü 31 Aralık'ta gazete başlıkları gelecek günlerin habercisiydiler. Trabzon'da çatışma olmuş, 19 yaşında bir öğrenci öldürülmüştü. Ankara'da bir polis aracına dinamit atılmıştı. Eczacılık fakültesi öğrencileri ilaç fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için Eczacılar Birliği'ni bir saat işgal etmişlerdi. Ertesi gün Balıkesir öğrenci yurdunda dinamit patlamış, Türkiye'de bütün işçiler Türk İş binasına atılan bombayı protesto etmek için 2 saat süreli grev yapmış, Demirel'in yeni personel kanununa direnen mühendisler, mimarlar, teknik personel ile Ankara'da toplanan 500 vali, kaymakam ve bucak müdürü 15 günlük boş oturma grevi başlatmış, maaşlarını alamayan 13 bin İstanbul belediye işçisi işlerini bırakmıştı. Düşünebiliyor musun? 500 vali, kaymakam ve bucak müdürü. Valisi greve giden bir devlet olabilir mi? 10 gün sonra Deniz Gezmiş'in önderliğinde 4 dev genç üyesinin İş Bankası'nı soydukları haber verilmişti. 17 Ocak'ta Erdal İnönü'nün eviyle Konya TÖS binası bombalanmış, Edirne Kapı öğrenci yurdunda Çapa'da patlamalar olmuştu. Dev genç, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına sıkılacak her kurşunun karşısında olacağı tehdidini savuruyordu. 24 Ocak'ta Niğde öğrenci yurdundaki silahlı çatışmada kaçanların Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne sığındıklarını iddia eden polis, fakülteyi basmış, 307 öğrenciyi gözaltına almış, bunun üzerine düzenlenen öğretim üyeleri ve öğrenciler ortak forumunda dev genç tarafından tespit edilecek eylem biçimlerini uygulama kararı alınmıştı. Bunu unutmuşum dedi Tülin. Öyle oldu tabii dedi Günay. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri yaptıkları forumda dev genç tarafından tespit edilecek eylem biçimlerini uygulayacaklarını açıkladılar. Dekan Profesör Talas, polisin öğrencilere işkence yaptığını ileri sürdükten sonra kamuoyundan başka hiçbir makam tanımayacaklarını bildirdi. Kanı donuyor insanın. 1917 doğumlu koca adam Cahit Talas. Koca adam ve dev gencin peşinde kamuoyundan başka hiçbir makam tanımayacağını ilan edebildi. Bunun yasaların alenen çiğnenmesi demek olduğunu bile bile Türkiye'de kamuoyu denilen şeyin ülkenin ancak %5'inin okuduğu gazete haberlerinin vehimlerinin ibaret olduğunu bile bile bu çıkışı ülkenin tek örgütlü gücü olan orduya davetiye çıkarmak olduğunu bile bile yapıyordu. Yasaları yüceltmek için herkesten Sokrat gibi baldıran otu içmesi beklenemezdi. Ama bu talas bir dekan, bir profesördü. Profesördü ama gencecik çocukların kanını sahiplenmek gibi bir derdi yoktu anlaşılan. Adam 1960 ihtilal hükümetinin bakanı da değil miydi? Öyleydi tabii. Bizim aydınımız totaliter rejime ancak kendi doğrultusuna gitmediği zaman karşı çıkar. Yoksa bakanı da olur, umum müdürü de, hiç merak etme. O arada rahmetli İnönü'nün iyi çıkışları vardı dedi Tülin. Herkesin dilinde bağımsız Türkiye ve 2. Kurtuluş Savaşı var. Kurtuluş Savaşı öyle her baba yiğidin sabah kalktığında icat edebileceği bir meydan muharebesi değildir. Kurtuluş Savaşı bir kere olmuştur. Şimdi 25 yaşındaki delikanlı nereden, nasıl bir kuvvetle ve hangi izanla tahrikleri alet olarak Kurtuluş Savaşı yaptığını ilan edebiliyor. Türk milleti bağrından Mustafa Kemaller çıkaracaktır. Daima müstakil kalacaktır ama her gün böylesi çıkacak. Tabiat bu kadar zengin değildir. Hatırlıyorum. Zaten o çıkış yüreklendirmiş olmalı ki kendilerine sosyal demokrat diyen gençler Ocak ayının son günlerinde önce gençle sonra ülkücülerle çatışmaya girdiler. Otursanız da dinleseniz bir şafağı. Ben de hatırlıyordum. Genel Sekreter Ecevit aşırı solcu dev gençle aşırı sağcı ülke ocaklarının yönettiği komandoların hükümetle işbirliği halinde olduklarını söylemişti. Dev genç genel başkanı Ertuğrul Kürkçü de sosyal demokratlara sahte devrimciler dediydi. Bu arada Ziraat Bankası'nın bir şubesi soyuldu. 15 gün sonra Balgat'taki Amerikan tesislerine nöbet tutan zenci çavuş Finlay önce kaçırıldı, sonra da zenci yani ezilmiş bir ulusun insanı olduğu romantik gerekçesiyle serbest bırakıldı. Saflıkları da inanılmaz dedi Tülin. Dev gencin açıklaması Türk halkının can güvenliğinin olmadığı ülkede Amerikan emperyalizminin ajanlarının can güvenliği söz konusu olamaz türünden, ülkede dev gençten gayrı kimsenin Türk halkı olmadığını ima eden bir safsataydı. Ertesi gün Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki Kennedy anıtı Amerika'nın Laos'a girmesini protesto amacıyla uçuruldu. ETIA'nın önündeki çatışmada Mustafa Kolçak vuruldu. Ülkücüler önce İstanbul Edebiyat sonra Kimya Fakültelerini işgal ettiler. Kurtuluş Lisesi'nin bahçesine konulan bomba iki çocuğu komalık etti. Aynı gün İstanbul'da patlamalar peş peşine sürüp gidiyordu. Şişli'de, Galatasaray'da İngiliz Konsolosluğu'nun önlerinde dinamitler patlıyor, camlar kırılıyor. Ve tabii kimse yakalanamıyordu dedi Günay. Bu referandum bu adamları yine neden getirdi anlayamıyorum. Çocuklar gibiyiz, öyle çabuk unutuyoruz ki. Düşürülemeyen milliyetçi cephe hükümetleri ve 12 Eylül'le sonuçlanan bir dramın yaratıcılarıydılar bu insanlar. Ironik olan katilleri maktul gibi yapmış ve yutturmuş olmalarıydı. Bugün bir zincir bozan mahkumu kendisini örneğin bir Suat ile özdeşleştirebiliyor, o mahkumiyeti bir tavsiye kartı gibi kullanabiliyorsa, bunda akılları durduran, insanı yaşamaktan bezdiren bir yılışıklık vardı. Bu yılışıklık üretenle üretilenin ayrışması, üretenin nihai ürüne tümüyle yabancılaşması şeklinde tezahür eden ölü seviciliğinden başka bir şey değildi. Günlük mesaisinin sonucunu kavrayamaz hale getirilen, çocuk maması ürettiği rahatlıkla kimyasal silah da üretebilen ya da Auschwitz toplama kampının fırınlarını yakan işçiyle herhangi bir kurultayda ya da merkez yönetim kurulu toplantısında ya da mecliste önerge üreten birisinin arasında fark yoktu. Hiroşima'ya atom bombası fırlatan uçağın seyir mühendisinin yaptığının idrakine varamaması, karmaşık bir makineyle baş edebiliyor olmanın heyecanı içinde izleyen kıyımdaki rolünü göremez hale gelmesiyle örgüt, kurultay ya da seçim heyecanı ile tutumunun nihai sonuçlarına kör olmasının arasında fark yoktu. Nihayet ikisi de karmaşık buldukları bir mekanizmada boğuşuyorlar, kendi yeteneklerini sınıyorlardı. Günay, meselenin yine aynı mesele iştenlik ve sahiplenme meselesi olduğunu söyledi. İnsanlar tavır almak, karar vermekle yükümlüydüler. Yaşamdan atmosferi tüketen herkes ama herkes sorumluydu. Türkiye ne yapıp yapıp hayata sahip çıkan, hesap soran insanlar yaratmalıydı. Olanları desteklemeliydi ve Şafak Özden böyle bir adamdı. Türkiye'nin üstüne çöken ifadesini gelen gideni aratır, böyle gelmiş böyle gider diskurlarında bulan ataletin, ülkenin üstünde meşhum bir gizli el gibi gezinen kokuşmuşluğun üstüne gidebilecek bir adamdı. Geri bırakılmışlık ve benzeri bahaneler kendi yüreksizliğimize tavır almayı beceremeyen, ülkeyi sahipsiz bırakan içtenliksizliğimize verilen isimlerden ibaretti. Hayata kart açmayı bilmek lazım dedi. En nefret ettiğim insan tipi kumar oynayanların arkalarında dikilerek onların heyecanından geçinenlerdir. Kendi paralarını asla risk etmezler. Asla masaya oturmazlar, kart açmazlar ama seyreder, ahkam keserler. Yükünü Hiroşima yerine okyanusa bırakan pilot, kendisinin yerini alacak bir başka pilotun gelmesini belki önleyemeyebilirdi ama denemekle yükümlüydü. Yükümlüydü çünkü ne kadar az bir ihtimal olursa olsun bombanın etkisini gören Japonya'nın 7 yaşındaki kız çocuklarını yakmadan teslim olması ya da batılı ülkelerin her şeye karşın güçlü kamuoylarının felaketi durdurma olasılığı yadsınamazdı. Aynı şekilde bugün bütün yüzsüzlükleriyle ortada dolaşan milliyetçi cephe ve muhalefeti bütününü oluşturan bireylerin 12 Eylül'le özetlenen faciayı önlemek için yapabilecekleri her şey denenmeye değerdi. Şafak Özden gibi insanlar yeniden tırmanması muhtemel benzer bir çılgınlığın sigortalarıydı. Hayretle dinliyordum. Bir an istese ne kadar yaman bir politikacı olabileceğini düşündüm. Şafak Özden'i satıyordu bize. Bana ve Tülin'e satıyor ve bizi onu desteklemeye zorluyordu. O günlerde biz apartmanda dairelerin önlerindeki bütün paspasları kaldırdıydık dedi Tülin. Patlayıcı maddeleri paspasların altına koyuyorlardı ya. Aklımız sıra can emniyetimizi sağlıyorduk kardeşim. 18 Şubat günü İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri süresiz kapatıldıydı. Kapatmayı protesto eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri Eskişehir yolunu kesince karşılarında askerleri buldular. 5 Mart'ta deniz geçmiş ve arkadaşları 4 Amerikan askerini kaçırdı. Olayı kendilerine Türk Halk Kurtuluş Ordusu diyen birileri üstlendi. Jandarma ve komando birliklerinin ODTÜ'ye girmelerine öğrenciler karşı koyunca bir öğrenci, bir komando eri, bir aşçı öldü. Bir üsteğmen, 5'er ve 20 öğrenci yaralandı. Kilolarca patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. 2000 öğrenci üniversitenin futbol sahasında gözaltına alındı. Üniversite süresiz kapatıldı. Her şeyden evvel ve her şeyden sonra üniversite içinde başlıca sorumluluğun bu tükenmiş siyasi iktidarda olduğunun bilinmesi, kabul edilmesi ve onun gereğinin parlamenter rejimin usulleri içinde yapılmasıdır. İşlerin bu hale gelmesinde en büyük amil, başlıca kusur, siyasi iktidarın kayıtsızlığı ve başından beri sürdürdüğü marifet sandığı oyunlardır. 17 öğrenci silahla öldürüldü, bunun bir tanesinin katili bulunamadı. Bugün demokratik parlamenter rejim içinde vazifesini idrak eden ve vatandaşın güvenine, inancına sahip bir siyasi iktidar kurulsa, öğrenci meseleleri ve üniversite hayatı nihayet 3 ay içinde intizamını bulur. Hayal olan sadece bu intizamı tükenmiş bulunan ve durumun gerçek sorumlusu aynı siyasi iktidardan beklemektir diyen Ecevit'e, Başbakan Demirel'in cevabı şafağı deli etmiş olmalıydı. Bu olaylar karşısında aşırı kötümserliğe kapılmanın yeri yoktur. Bu gibi olaylar dünya memleketlerinde müzminleşmiş şikayet konusudur. Ordu öyle düşünmüyordu. Saat 12.40'da TRT Haber Merkezi'ne bir tüm general, 2 albay girdi. 3 subay doğruca İç Haberler Müdürü Doğan Kasaroğlu'nun odasına girdiler. General Öğün elindeki kapalı zarfı uzattı ve açın gereğini yapın dedi. Zarfın içinden 12 Mart muhtırası çıktı. 4 saat 18 dakika sonra Demirel hükümeti istifa etti. Abdi İpekçi onayladı. Salt hukuk açısından antidemokratik gözüken olayın aslında demokratik düzenin korunabilmesi amacını güttüğü ortaya çıkacaktır. Disk onayladı. 12 Mart muhtırası işçi kesiminin devrimci kesiminde büyük bir ferahlık yaratmıştır. Disk, Atatürk devrimlerinin ve anayasa ilkelerinin korunmasında, uygulanmasında, geliştirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu belirtmekten kıvanç duyar. Dev Genç onayladı. 12 Mart muhtırasının tespit bakımından olumlu buluyoruz. Ancak bu parlamentodan güçlü bir hükümet çıkmaz. Türk İş onayladı. 12 Mart muhtırasını benimsiyoruz. İki anayasa profesörü Bülent Nuri Esen ile Bahri Savcı onayladı. muhtıra ve istifa hukuka uygundur. Ne iki yüzlülük değil mi? Bülent Ecevit'in Demirel'in düşürülüş biçimine itirazı yoktu ama onun yerine atanan Erim'in Cumhuriyet Halk Partili olmasına itirazı vardı. Bütün olayların bizzat kendisini ve iktidara geleceği anlaşılan partisini bertaraf etmek için hazırlandığını iddia ediyordu. Ortalığın solu hareketinin ve benim demokrasi kuralları içinde yenilemeyeceğim anlaşılmıştır. Demokratik kurallar dışına çıkılarak yenilgimiz sağlanmıştır, oyun bitmiştir. Hükümete katılmama kararı alınabilseydi bazı şeyler kurtarılabilirdi. Ama Sayın Genel Başkan böyle düşünmüyor demiş, Metin Toker'i bile güldürmüştü. Ecevit'in kendisi elinde Cumhuriyet Halk Parti'nin iktidara gelivermek üzere olduğu iddiası en iyi niyetli sempatizanlarını bile güldürmüştür. 4 Nisan'da yazan İpekçi'nin saptamasına katılmamanın mümkün olmadığını düşünüyordu Günay. Halk Partisi bugüne kadar serbest seçimlerle iktidarı alamamış, daima ordunun baskısıyla hükümete getirilen parti olarak tanınmıştır. Aynı saptama 16 yıl sonra da geçerliydi. Konuştukça 10 yıl süreyle yaşanan cinnetin kanıtlarıyla bir kez daha ürperdik. Sonuçta Günay Rodoplu bizi ülkücülerle komünistlerin arasına sıkışan, her ikisinden de dayak yiyen bir konumda olmanın güvensizliği içinde büyümüş bir Şafak Özden portresine ikna etti. Proletarya iktidarından yana olmadıysa Halil Özden gibi Atatürk devrimlerine ve 27 Mayıs'a söz söyletmeyen bir babası olduğu için olmamış olmalıydı. Ülkenin ihtiyacı olan adamlar bu deneyimi yaşamış adamlardı. Siyasi hayata artık onlar hakim olmalıydılar. Anlaşıldı dedi Tülin sonunda. Peki ne istiyorsun? Açıkçası ben bu arsa meselesine bakmak istiyorum ama siz olmazsanız yapamam. Kooperatife girmenizi, birinizin başkanlığı üstlenmenizi istiyorum. Niye sen değil? İki kere ikiyi toplayamam ben, bilmez misin? Ben kesin bir hayırla çıkınca Tülin kabullenmek zorunda kaldı. Ne yapalım kardeşim, bu kadını kollamak zorundayız dedi bana. Günay'a döndü. Peki şimdi ne yapıyoruz? Günay kütüphaneye uzandı, bir dosya çıkardı. İşte hepsi burada. Bu 775 sayılı kooperatifler kanunu, bu da 26. maddeyi değiştiren genelge. Ver bakalım dedi Tülin. Bana da roman notlarını versene. Siz çalışırken ben de okuyayım. Peki dedi, telefona gitti Günay. Arayanın Şafak olduğunu sesinden anladım. Sarıyer ilçesine yemeğine davet ediyordu. Rodoplu Şafak'ın bir şeylerin ters gittiğini hissettiğini hissetti. Yanlış anlaşılmayı açıklamak ya da af dilemek gibi ayrıntılara inen sistematik bir tartışmadan kaçınacaktı ama hasarın onarıldığını, Günay'ın teskin olduğunu, meselenin halledildiğini görmek istiyordu. Bu huyunu zamanla daha iyi tanıyacaktı Rodoplu. İstenmeyenin üstünü örtmek, olmamış gibi yapmak, her şeye yeniden ve büyük bir coşkuyla başlamak. Bu yeteneğin müthiş bir güç, müthiş bir özgürlük olduğunu düşünüyordu. Ne ki her şeye rağmen büsbütün de kaptırmış değildim anlaşılan.